Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ankara'dan hepinize merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yine bir Ankara rüzgarıyla karşınızdayım. Bugün Türkiye'de oldukça yoğun bir gündem yaşandı diyebiliriz. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı. Bugüne kadar yapılan en kısa Askeri Şura toplantısı gerçekleşti. Büyük ölçüde kararlar daha önceden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından hazırlandığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu kararları süratle onayladı ve bugüne kadarki dediğim gibi en kısa Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama ve terfiler ve emeklilik kararları netleşmiş oldu. 45 dakika süren Yüksek Askeri Şura toplantısında iki sürpriz karar vardı. Bunlardan bir tanesi özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe sürecinde ismi öne çıkan, hatta darbenin önlenmesinde çok önemli bir misyon üstlendiği dile getirilen Özel Kuvvetler Komutanıydı o dönemde Zekai Aksakallı, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bunun yanı sıra 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel de emekliye sevk edilen generaller arasında yer aldı. Metin Temel de özellikle 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da yürüttüğü kampanya sırasında yapmış olduğu alkışlarla gündeme gelmişti. O dönemde CHP adayı Muharrem İnce'nin tepkisine yol açmıştı bu tavrı. Ancak asıl askeri misyonu özellikle Afrin Harekatı'nı yönetmesi, bu harekata kumanda etmesi, aynı şekilde Zekai Aksakallı daha önce Fırat Kalkanı Harekatı'na komuta eden isimdi. Bu iki komutanın emekliye sevk edilmesi sürprizli gelişme olarak değerlendirildi. Diğer taraftan 17 general ve amiral bir üst rütbeye sevk edildi bugünkü şura kararları sonrasında. 51 albay da general ve amiralliğe yükseltildi. Buna karşılık 30 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Fakat bu arada bir başka ayrıntı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesinde bir değişiklik olmadı. Yani Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve diğer kuvvet komutanları görevlerine devam ediyorlar. Yüksek Askeri Şura kararının yanı sıra yüksek yargıdan gelen bir takım red kararları da bugün Türkiye gündeminin önemli başlıkları arasındaydı. Özellikle avukatlık yasasında yapılan değişiklikle İstanbul, Ankara, İzmir'de çoklu baro sistemine geçilecekti. Ana Muhalefet Partisi ve barolar, 81 ilin baro başkanları, pek çok hukukçu bu düzenlemenin anayasaya aykırılığını dile getiriyorlardı. Buna rağmen iktidar partileri bu düzenlemeyi yasalaştırdılar. Cumhuriyet Halk Partisi de geçen hafta süratle telafisi güç sıkıntılara yol açacağı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne önce yürürlüğün durdurulması ve ardından da iptal başvurusunda bulunmuştu. Bunun yanı sıra çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerini genişleten, hemen hemen polislerle aynı yetkilerle donatan düzenlemeyi de Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüştü. Bugün Yüksek Mahkeme her iki konuyu da ele aldı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yürürlüğün durdurulması başvurularını reddetti. İptal konusunu ise daha sonra ele almaya kararlaştırdı. Anayasa Mahkemesi'nin gündeminde bir başka kritik karar, milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu ile ilgiliydi. Enis Berberoğlu 2018 seçimlerinde milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazanmasına rağmen yargılamasına devam edilmesi ve mahkum edilmesi nedeniyle milletvekilliği düşürülmüştü. Bu bir hak ihlali olarak değerlendiriliyordu Berberoğlu'nun avukatları tarafından. Anayasa Mahkemesi bugün bu dosyayı da ele aldı. Anayasa Mahkemesi raportörü Enis Berberoğlu ile ilgili olarak hak ihlali yapıldığı yönünde görüş bildirmişti. Ancak Mahkeme Genel Kurulu bu raportör görüşünü dikkate almadı ve Enis Berberoğlu ile ilgili bugün bir karar oluşturmadı. Dava dosyasını Eylül ayına erteledi. Yine Anayasa Mahkemesi'nden bir başka karar ise Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkartılan kararname ile ilgiliydi. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak oluşturulan İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı gibi birimlerin kamu maliyesi listesine eklenmesi, yani bütçe listesine eklenmesi ve bu çerçevede hesaplarının gündeme gelmesi yönünde bir Cumhurbaşkanlığı kararı çıkartılmıştı. Anayasa Mahkemesi burada ise yasaları yürürlüğe koyma ya da kaldırma yetkisinin, yasama yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait olduğunu, dolayısıyla bütçeyle ilgili, kamu maliyesiyle ilgili yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla yapılamayacağını karar vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı bu kararnameyi iptal etti. Anayasa Mahkemesi'nin oldukça yoğun bir gündemi var. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen sosyal medya ve internet düzenlemeleriyle ilgili olarak da bugün Cumhuriyet Halk Partisi, şayet bu yasa meclisten geçerse, Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı. Ama az önce sizlere aktardığım kararlar dikkate alındığında Anayasa Mahkemesi'nin bu yöndeki düzenlemeye yönelik olarak da başvuruyu kabul etmesi ya da iptal etmesi yönünde şimdiden siyasi kulislerde farklı görüşler dile getiriliyor. Bunun da nedenleri özellikle Anayasa Mahkemesi'nde giderek değişen üye dengeleri olarak öne sürülüyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısında yavaş yavaş eski Cumhurbaşkanları Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül tarafından atanan üyeler giderek emeklilik, yaş haddi gibi nedenlerle sayısal olarak azınlığa düşmeye başladılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2014'ten bu yana, Cumhurbaşkanlığı seçilmesinden bu yana Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yaptığı atamaların sayısı 7'ye ulaştı. Ocak ayında yine Gül döneminde atanan bir üyenin daha görev süresi dolacak 2021 Ocak ayında. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bir üye daha atayacak Anayasa Mahkemesi'ne. Yargı kulislerinde de bu üye yapısındaki değişikliğe paralel olarak giderek Anayasa Mahkemesi'nde eski içtihatlarına da bağlı kalma konusunda biraz daha mesafeli olumluluğu gözleniyor. Nitekim daha önce infaz yasası ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapmış olduğu başvuruyu da kısa süre önce reddetmişti Anayasa Mahkemesi. Oysa geçmişte infaz yasaları ile ilgili düzenlemeler konusunda Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar var. Bu tür düzenlemelerin bir af yasası olduğu, dolayısıyla anayasa ve meclis iş düzüğündeki 3-2 oy çoğunluğuyla kabul edilmesi gerektiği yönünde iptal kararları var. Hatta Rahşan affı olarak bilinen af yasası bu çarede iptal edilince daha fazla sayıda hükümlü ve tutuklu serbest kalmıştı. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'nin artık kendi içtihatlarını da fazla dikkate almadığı gözleniyor. Neredeyse muhalefet tarafından iptal ya da yürürlüğün durdurulması gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuruların çok büyük bir bölümü red kararıyla karşı karşıya kalıyor. Bundan sonrası için de yüksek yargıdan herhalde bu tür anayasaya aykırılık iddialarıyla ilgili çıkartılacak yasal düzenlemelerle ilgili iptal ya da yürürlüğün durdurulması kararı beklemek giderek güçleşiyor. Zaten Anayasa Mahkemesi yürürlüğün durdurulması konusundaki başvurularda bugüne kadar sürekli olarak red kararı verdi. İptal davalarını ise daha sonra ele alıyor. Dolayısıyla gerek infaz yasası, gerek çoklu baro yasası ve gerekse çarşı mahalle bekçileriyle ilgili yasalar hakkında yapılan iptal başvuruları muhtemelen sonbaharda ele alınacak. Çünkü araya bir adli tatilin girmesi ihtimali var. Bir de şimdi dediğim gibi meclis gündemine 1 Ağustos'tan önce meclis kapanmadan yasalaştırılmak üzere internet ve sosyal medyaya kısıtlamalar, denetim ve kontroller getiren yasa değişikliği devreye girdi. Bunun için de CHP her ne kadar Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıklasa da az önce sizlere vurguladığım kararlar dikkate alındığında burada da Yüksek Mahkemeden farklı bir karar çıkmasını beklemek biraz zor gibi görünüyor. Diğer taraftan baktığımızda özellikle ekonomide bugün kritik bir karar çıktı Merkez Bankası'ndan. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu faiz kararını ele aldı ve yine geçen ay yaptığı gibi %8,25 olan politika faizini sabit tutma kararı aldı. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonun nedeni yüksek faizdir diye bir tezi vardı ve bu tez doğrultusunda da Merkez Bankası kesintisiz olarak 11 aydan bu yana sürekli faiz indirimleri yaptı ve geçen yılın Temmuz'undan bu yılın Temmuz'una kadar %24'lerden 8,25'lere kadar çekildi politika faizi. Bu tabi banka faizlerini de aşağı çekti ama diğer taraftan enflasyon yükselmeye devam ediyor ve şu anda Türkiye'de negatif faiz 4 puana ulaşmış durumda enflasyon karşısında. Merkez Bankası'nın 2 aydır faizleri sabit tutması, yeni indirime gitmemesi enflasyondaki yükselişin etkisinden kaynaklanıyor. Bunun yanı sıra Türkiye'nin risk puanının yüksekliği faizi indirimini değil, faiz artışını zorunlu kılıyor. Merkez Bankası da şu dönemde anlaşıldığı kadarıyla faiz artışına giderek hükümetin tepkisini çekmektense bir süre faizleri sabit tutarak bu süreci atlatmaya çalışıyor. Ama koşullar bu şekilde devam ettiği takdirde Temmuz ayı enflasyonu muhtemelen daha yüksek çıkacak. Ağustos'ta daha yüksek bir enflasyon bekleniyor. Bütün bunlar gerçekleştiği takdirde bu defa sonbahardan itibaren Merkez Bankası'nın faizleri arttırmaya başlaması gündeme gelebilecek. Bu da ekonomideki önemli bir handikap iktidar açısından diyebiliriz. Çünkü diğer taraftan işte işsizlik bambaşka bir boyuta gelmiş durumda. Kapanan iş yerlerinin sayısı hızla artıyor. Özellikle küçük esnaf iş yerlerinde neredeyse yarı yarıya yüz binlere varan kapanmalar söz konusu. Buradan da gelen bir işsizlik etkisi var. Bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmaya uzun süre devam etmesi güç görünüyor. Dış politikada da sıcak gelişmeler var. Özellikle Libya çok hareketli. Mısır parlamentosunun Libya'ya askeri müdahale konusunda devlet başkanı Sisi'ye yetki vermesinden sonra Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanları düzeyinde müzakereler yürüttüler ve Moskova'da 4 maddelik bir mutabakat sağlandığı açıklandı. Ancak bu mutabakat Berlin ve daha önceki Moskova konferansı kararlarına atıfta bulunuyor. Bir ateşkesin yürürlüğe konulmasını öngörüyor. Dolayısıyla Libya'da sıcak çatışmayı önleme konusunda Rusya anlaşıldığı kadarıyla ağırlığını koymuş durumda. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar var. Fransa, İtalya ve Almanya başbakanları Cumhurbaşkanı Macron'la birlikte Libya'daki silah ambargosunu delen ülkelere karşı yaptırımların gündeme alınacağını dile getirdiler. Böyle bir açıklamaları oldu. Bunun yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı bir kez daha Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine sert eleştirilerde bulundu ve AKP sözcülüğünden de kendisine oldukça sert yanıtlar verildi. Giderek Türkiye ile Mısır'ın Libya'da karşı karşıya gelmesi ihtimali diplomatik kulislerde artık yüksek sesle dile getiriliyor. Bu ihtimal gündeme gelir mi? Böyle bir sıcak çatışma yaşanır mı? Şu anki atmosferde her iki tarafta biraz daha bu konuda itidalli davranmaya çalışıyor ama geri adım da attıkları söylenemez. Dolayısıyla Libya'da suların biraz daha ısındığını söyleyebiliriz. Ege'de Türkiye ile Yunanistan arasında yine sıcak bir atmosfer gündemde. Doğu Akdeniz'de öyle, Suriye'de İdlib'deki gelişmeler aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla dış politikada da oldukça hareketli bir dönemin yaşandığını söylemek yanlış olmaz. Ve özellikle Rusya'nın Libya'da, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin karşısındaki saflarda yer alması, giderek Kafkasya'da Ermenistan-Azerbaycan çatışmasında yine Rusya'nın Ermenistan'ın yanında tavır takınması, Rusya-Türkiye ilişkilerinde de yeni bir sıkıntılı tablonun gündeme gelmesi ihtimalini artırıyor. Dolayısıyla dış politikanın da bu süreçte oldukça sıcak gündem başlıklarıyla Türkiye'nin önünde yer alacağını söyleyebiliriz. Ankara'dan sizlere bugünlük aktaracaklarım bunlar. Yeni bir Ankara rüzgarında tekrar birlikte olmak dileğiyle ben Zülfikar Doğan. Hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Ahval dinleyicileri.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.